Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor. Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksenden herkese merhabalar. 20 Aralık 2018 Perşembe günündeyiz. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Ben Ceyda Karan. Şimdi bugün tabii dün akşam saatlerinde gelen haber, akşamüstü Eksen'de bir kısmını aktarmıştım size. Gündeme damgasını vuran mesele Donald Trump'ın açıklaması. Suriye'den Amerikan birliklerinin tamamen geri çekilme kararı bütün dünyada yankılandı. Trump'ın başka açıklamaları da oldu sonrasındaki süreçte. Biraz Amerikan medyası diyelim, hafiften panikledi gibi. Kimse anlayamadı ne oldu, nereden çıktı bu karar diye. Tabii Pentagon'un çok çekilme yanlısı olmaması ama Trump'ın ısrarcılığı karşısında pek çok yorum ve değerlendirme dün gece boyunca devam etti. Donald Trump Trump'ın açıklamaları, Twitter'dan açıklamaları dahil olmak üzere videosu da yine gökyüzünü gösterip gökyüzünden bize bakıyorlar. Hepsi geri geliyor. Biz kazandık IŞİD'le mücadeleyi, savaşı kazandık. Askerlerimiz geri dönüyor türünde, tarzında açıklaması dikkat çekti. Aktaracağım size. Türkiye'den tepkiler var. Suriye Kürtleri Amerikan koruması altında bayağı geniş Suriye'nin üçte birini, topraklarının üçte birini kontrol eder hale gelmişlerdi. Onların tepkileri var. Biraz panik havası seziliyor açıklamalarda. İsrail'in açıklamaları var. İngiltere, Fransa, Rusya'dan açıklamalar var. Bunları aktarmaya çalışacağım sizlere. Programın ikinci yarısında ise değerlendirmeye çalışacağız. Trump'ın kararı, sebepleri, sonuçları, bölgeye, Türkiye'ye etkisi ne olur? Maltepe Üniversitesi'nden Profesör Hasan Ünal'a bağlanacağız ve soracağız nereden çıktı bu diye. Gerçi Trump tweet'te attı, hiç sürpriz değil ki, zaten ben kampanya dönemimden beri bunu söylüyordum dedi ama tabii Amerikan derin devleti, Amerikan kamuoyu bu kadar da hazır değilmiş gibi bir izlenim edinmemek mümkün değil. Aktaracağım size başlıkları. Bu arada bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de basın toplantısı var. Senelik yıl sonu basın toplantısı çok uzun saatler boyunca devam ediyor. Sürem el verdiğince aktarmaya çalışacağım ama Putin Afganistan'dan da Amerikalılar defalarca çekildiler. Gördük, hala oradalar. Yani Amerika'nın bir yerden çekilmesi meselesine çok da inanmış gibi gözükmüyor. Pek çok başlıkta Türkiye ile ilgili, Atatürk ile ilgili mesajları oldu. Sorulan sorulara daha doğrusu yanıtları oldu Rusya liderinin. Aktarmaya çalışacağım sizlere. Avrupa'dan, Orta Doğu'dan başlıklar var. Onları programın ilk yarısında aktaracağım. Frekanslarımı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. İnternet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından yine dinleyebilirsiniz. Akşam tekrarı var, 11 ile 12 arasında yine dinleyebilirsiniz. Ayrıca konuğumuzla söyleşi bölümümüz Sputnik'in YouTube kanalından da yayınlanıyor. YouTube üzerinden de izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. Amerikan Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde çıktı, açıklama yaptı. Twitter'dan paylaşımlar yaptı. Paylaşımında uzun zamandan beri Suriye'de savaşıyoruz. İki senedir ben Amerikan başkanıyım. Gerçekten aşama kaydettik ve IŞİD'i yendik vurgusu damgasını vurdu. Toprakları geri aldık, IŞİD'i yendik dedi. Ülke için savaşırken ölen askerlerin ebeveynlerine mektup yazmak zorunda kaldığını anlattı, bunun ne kadar üzücü olduğunu söyledi. Onlar yüce Amerikalı kahramanlar dedi. Dünyaya acı çektiren IŞİD'i bitirdiler, gurur duyuyoruz dedi. Gökyüzünden bize bakıyorlar, hepsi geri geliyor, biz kazandık, böyle olmasını istiyoruz diye ekledi, parmağıyla da gökyüzünü işaret edip onlar böyle olmasını istiyor diye böyle Amerikan halkının duygularına hitap edecek şekilde 24 saat içerisinde Amerikalı yetkililere göre dışişlerinin tüm personeli Suriye'den çekiliyor. Askerler de 60 ila 100 gün içerisinde çekilecek. İddia bu. Trump bugün yine bir açıklama yaptı. Şok etkisi daha geçmemiş durumda Amerikan kamuoyunda. Sürpriz yok diye tweet attı bu sefer. Suriye'den çekilmem sürpriz değil. Yıllardır bunun kampanyasını yürütüyorum dedi. Suriye'den çıkmanın bize sürpriz gelmemesi lazım. 6 ay önce kamuoyunu ana açıklayarak bunu yapmak istediğimde daha uzun süre kalmaya razı geldim ama hani zaten ben bunun için uğraşıyordum vurgusu yaptı. Yani niye şaşırıyorsunuz demeye getirdi. Hakikaten şaşırmış vaziyetteler ama şaşıranların başına da Pentagon geliyor. Dün böyle bazı insanlar yalanlama olarak algıladılar ama Pentagon'dan tuhaf temkinli bir açıklama geldi. Trump'ın lafları etmeden önce çekilmeyle ilgili Beyaz Saray çekilmeye başlandı diye bir açıklama yapınca Pentagon'dan müttefiklerimizle devam ediyoruz, ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. IŞİD'in elindeki toprakları koalisyon kurtardı ama harekat sona ermedi. Her nerede faaliyetteyse orada yenmek için ortaklarımız, müttefiklerimizle devam edeceğiz çalışmaya dedi. Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning'in yine aynı şekilde ortaklarımızla onlar üzerinden çalışmaya devam ediyoruz tarzı açıklamaları vardı. Amerikan medyasına baktığımız zaman ilk Wall Street Journal duyurdu. Pentagon Trump'ı ikna etmeye çalıştı ama ikna edemedi, yani çekilmeyelim aman falan denildi. Çünkü hatırlayalım, Pentagon şefi daha önce açıklama yapmıştı. Sonsuz, sınırsız bir biçimde zaten Suriye'de kalacaklarını belirtiyorlardı. Pentagon yetkilileri vazgeçirmek için hala uğraştıkları da anlaşılıyor ama Trump'ın bu üst üste açıklamalarından anlaşılan çok kararlı. Bu arada Reuters'la konuşan bir Amerikalı yetkili düğmeye basılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasının, Salı günü yapılan telefon konuşmasının etkili olduğunu söylemiş. Buradan Erdoğan Trump'ın böyle bir karar almasına sebebiyet verdi tarzında bir takım tuhaf iddialar ortaya atıldı ama bu da yalanlandı. Hayır, karar Trump'ın Erdoğan'la tartışıp aldığı bir karar değil. Kendisi zaten böyle bir, ya biz biliyoruz tabii Trump yani Amerikan başkanı seçilmeden önce kampanyasında zaten ne arıyoruz orada? IŞİD daha tehlikeli. Esad'a niye böyle şeyler yapılıyor? Asıl tehlike IŞİD. Ama biz niye Suriye'deyiz tarzında açıklamalar yapan bir adamdı ve Amerikalıların özellikle dış politika ile alakadar zevat çok da hoşnut olmamıştı bu söylemlerinden. Çok da yeni bir şey değil aslına bakarsanız ama ben de şaşırdım açıkçası. Çünkü Amerikan devletinin bir yerden kolay kolay çekileceğini askeri anlamda ihtimal vermek zor. Bu bağlamda Vladimir Putin'in Afganistan'dan da çekildiler ama hala oradalar lafları da hakikaten doğru olgusal olarak. Dolayısıyla insanlar inanmakta zorlanıyorlar. Anadolu Ajansı Suriye'den çekilmeye silah ve mühimmat taşıyan tırların gece saatlerinde çıkmaya başladıklarını duyurmuş. Şimdi gelen haberler bu yönde. Tabii Trump'ın kendi partisinden, Cumhuriyetçi Parti'den bile şaşkınlık alametleri var. Senatör Lindsey Graham örneğin büyük hata olur Suriye'den çekilmek demiş. Obama vari bir hata olur diye de Trump'a hitaben bir cümle kullanmış. Obama politikalarını tersine çeviriyorum ben diye övünüyor Trump çünkü. Radikal İslam'la mücadelede sabrı Amerika'nın azalıyor. Müttefiklerimizi öldürme isteğinde onların bir azalma yok. Dolayısıyla Kürtler tehlike altına girecek diye ikazı var Graham'ın. Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio da aynı şekilde aksi yönde tavsiyelere rağmen Amerika'nın çekilme kararını aldığını Trump'ın söylemiş. Büyük bir pot bu demiş. Yıllarca Amerika'nın peşinden gelecek, onu takip edecek demiş. Suriye Kürtleri tepkili. Suriye Demokratik Güçlerinden sözcülükten önce bu bir ihanet, arkadan hançerleme diye açıklama geldi. Ardından PYD yöneticisi Fethi Muhammed insanların çok korktuklarını söylemiş. Amerika'nın çekilmemesi için bugün Amerika'nın üstüne yürüyüş yapacaklarını duyurdu. Kobani'de yürüyüş düzenleyecekler Amerika'nın üstüne. Amerikan askerleriyle görüşeceklerini söyledi. Diyor ki PYD yöneticisi, Amerikalılar bize 10 yıl kalacağız burada demişlerdi. Planlarımızı ona göre yapmıştık. 10 yıllık plan kapsamında bize silah mühimmat da verdiler. Daha geçen 2 yıllık silah yardımı eğitim verilmesi konusunda da anlaştık. Ne oluyor şimdi, niye böyle yapıyorlar şeklinde biraz da ürküntü ile bir açıklama yapmış. Suriye'den çekilmesi mantıklı olarak çok zor, zaten çekilemezler demiş, bir de eklemiş. Amerika çekilse bile Arap devletleri var, onlar izin vermezler. Bölgeyi maddi yönden zaten Körfez Araplarını, Suudi Arabistan'ı filan kastediyor bu arada. Suudi Arabistan Yemen'le bile uğraşamıyor. Bir de Suriye'nin kuzeyiyle mi uğraşacak? Enteresan ama öyle demiş Suriye Demokratik İşleri Sözcüsü. Avrupalılar izin vermez, bizi korurlar onlar demeye getirmiş. Bugün Tevdem'in de açıklaması var, Demokratik Toplum. Türkiye'ye Birleşmiş Milletleri acil toplantıya çağırmış Tevdem. Koalisyonun sessizliği siyasi ahlak ve vicdana aykırı diye de bir açıklama yapmış vaziyette. Adeta böyle bir hani Türk barbarlar gelecek burayı yakacak yıkacak havası estiriliyor. Enteresan yani böyle bir şeye dönüşmüş durumda. Biraz tabii Fırat Kalkanı, Afrin'de özellikle çok ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Onun da etkisi olsa gerek diye insan aklına düşüyor. Türkiye'den açıklamalarsa daha soğukkanlı, öyle diyelim. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün akşam saatlerinde Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Suriye'den çekilmesini Amerika'nın ele aldılar. Bir televizyon kanalına da uzunca bir söyleşisi var. Cenevre toplantılarında önemli yerlere geldikleri, işte Anayasa Komisyonu kurulması sürecinde Rusya, İran'la listelerin hazırlandığını, bakacaklarını, Amerikan yönetimiyle ilişkilerin daha düzeldiğini, daha ileri bir noktaya geldiklerini söylemiş. Astana süreci devam edecek demiş ama YPG'nin Suriye'yi kontrol etmesine karşıyız biz demiş. Biz oradaki herkesi bir araya getirmeye çalışıyoruz müzakere heyetinde ama bir tek PKK, YPG yok demiş. Kürtler var, Türkmenler var, onlar yok demiş. Yine aynı şekilde Fırat'ın doğusunda dediklerini yapacaklarını söylemiş. Tamamen teknik bir şey, hazırlıklar yapılıyor demiş. YPG'nin de bir toprak parçasını kontrol etmesine izin vermeyeceğiz demiş. Amerika nezdinde ajitasyona devam edeceklerdir, provokasyona devam edeceklerdir. Hani siz bizi bırakırsanız bize IŞİD'le savaşmayız diyeceklerdir demiş. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olayları böyle söylemiş. Bir de Trump Türkiye'yi ziyaret edebilir, bir takım liderler gelecek zaten 2019'da gibi bilgiler aktarmış. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da aynı şekilde önümüzde Membiç ve Fırat'ın doğusu var, yoğun çalışıyoruz açıklamaları geldi. İdlib'de bir huzur ortamı oluşturduklarını 12 gözlem noktasında söylemiş. Kendisi İdlib'deki bütün cihatçı gruplardan kaynaklanan Suriye askerlerine mütemadiyen saldırıların devam etmesine rağmen durumun iyi olduğunu söylemiş. Şimdi önümüzde Membiç ve Fırat'ın doğusu var demiş. Orada oralardan bir takım hendekler kazıldığı haberleri geliyor. Kazdıkları çukura gömülecekler diye tehditkar da bir üslup kullanmış Hulusi Akar. Suriye Müzakere Komitesi, Türkiye'nin desteklediği gruplar, cihatçı grupların sözcüleri. Komite üyesi Hadi El-Bahra, ABD Suriye'den Türkiye ile tam koordinasyon içerisinde çekiliyor demiş. Onlar memnun gözüküyorlar bu olup bitenlerden. İsrail'in tepkileri var. Kendini savunmaya devam edeceğini söyledi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu. Bugün yeniden açıklama yaptı. Suriye'de son derece saldırgan davranacağız şeklinde İran'ın varlığına karşı İsrail'de kaygılarını dile getiriyor. Dün Rusya'dan açıklama gelmişti. Bizim kolaylaştırıcılığımızda Golan bölgesinden 100 kilometre içeriye çekildi İran askerleri. Dolayısıyla hani İsrail'e de tehdit teşkil etmiyorlar tarzında. Şimdi Netanyahu daha saldırgan davranacağız. Daha ne kadar, habire Suriye üslerine uçaklarını İsrail takır takır vuruyordu. S-300'ler bir Rus uçağı düşene kadar, tabii onu belirtmek lazım. Efendim İngiltere Savunma Bakanı, Britanya Savunma Bakanlığı Trump'ın IŞİD yenildi açıklamasına karşı çıkmış. Yok öyle. demiş. Ama tek başına ne yapabilir Britanya tabii. Onlar da bir takım özel kuvvetler göndermiş durumdalar. Tehdit canlı sürüyor diyorlar. Fransa da aynı şekilde. IŞİD'in kökü kazınmadı. Şimdilik Suriye'de kalıyoruz diyorlar. Fransız askerleri de var Suriye'nin kuzeydoğusunda biliyoruz. Ama tek başlarına ne yapabilirler? Orası da ayrı bir tartışma konusu. IŞİD da görüyorsunuz ne şahane bir marka. Yani askeri işgalin devam etmesi için. Ay orada IŞİD var hala. Kökünü kazıyamadık. 3 kişi var, 5 kişi var, 10 kişi var falan. Hani böyle şeyler söyleyince Suriye'de sonsuza kadar kalabilirsiniz. IŞİD Fransa'da da var. Bir sürü terör saldırısı yaptılar. Ne yapalım yani? Amerikan askerleri Fransa'ya da mı gitsin? Denebilir tabii şimdi terörle mücadeleden bahsediyorsak. Ama bir başka bir Orta Doğu ülkesi söz konusu olduğunda Batılılar asker bulundurma haklarını çok doğal bir hak olarak algılıyorlar. Enteresan bir vaka. Rusya'nın tepkisi tabii ki, ona da bakalım. Maria Zaharova dışişleri sözcüsü Amerika'nın Suriye'deki güçlerini çekme kararını ülkeye siyasi yolla istikrar getirmesi için umut verici bulduklarını söylemiş. Rusya memnun gözüküyor. Rusya bir kanalına konuşmuş. Siyasi çözüme bir adım daha yaklaşıldığını söylemiş Amerika'nın çekilme kararıyla. Rusya'nın ise Suriye'deki varlığını, öncesinde Rus senatör Franz Klintsevich açıklama yapmıştı. Suriye'deki varlıklarını koruyacaklarını söylemişti. Tartus ve Humeymin'in de iki askeri üsleri var. 49 yıl boyunca kalacaklar Suriye hükümetiyle anlaşma, savunma anlaşması uyarınca. Tabii Klintsevich Amerika'nın Suriye'den tamamıyla çekileceğinden şüpheli olduğunu da dile getirmiş. Eğer çekilirlerse terörü 6 ayda bitiririz. Zaten aslında IŞİD'i asıl bitiren herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nden ziyade, öyle diyelim, Rusya'nın müdahalesi denilebilir. Rusya gittikten sonra hızlandı. Amerikalılar daha ziyade yani IŞİD varlığı tamamen bitmesin de biz de daha uzun kalabilelim tarzı takıldılar. Onu da dikkatli gözlerden kaçabilecek bir şey değil. Bakıyorum Zaharova'nın başka açıklamaları da var. Amerika'nın Kürtlerle flörtünün Türkiye-Suriye sınırındaki durumu kötüleştirdiği tespiti yapmış. Derin bir kriz tehdidi oluşturduğunu söylemiş aynı zamanda Zaharova. Türkiye ile de İdlib konusunda düzenli çalışma ilişkilerini devam ettirdiklerini eklemiş vaziyette. Bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani evet, Türkiye'de, Türkiye'yi ziyaret ediyor. Dikkat çekici tabii, pek çok yorum var. Hasan Ünal'ın, Profesör Hasan Ünal'ın da değerlendirmesini alacağız ama Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin ardından bir şekilde Türkiye'nin yayılmacı emellerle hareket etmesi halinde Suriye topraklarında o zaman Suriye ordusuyla ve İran'la karşı karşıya kalabileceği, yani Amerika'nın aradan çekilmesiyle bir bölgesel savaşa da sebebiyet verebileceği yolunda değerlendirmeler eksik değil. Onu belirtmek lazım. Tabii İran'la Türkiye ilişkileri, şimdi Cumhurbaşkanı gördüğüm kadarıyla verdiği mesajlar, bu yaptırımlara Türkiye'nin karşı olduğu, İran konusundaki yaptırımlara Türkiye'nin karşı olduğunu vurgulamış vaziyette. Ha, bir de Almanya'yı da unutmuşum. Trump'ın kararı IŞİD'le mücadeleyi tehlikeye atıyor demiş Almanlar. Ne kadar manidar açıklamalar bunlar. Evet, velhasıl Hasan Ruhani dün akşam saatlerinde geldi Ankara'ya. Akşamüstü, akşama doğru geldi. Gelmeden hemen önce de Türkiye ile tarihi, kültürel, dini anlamda ortak noktalarını vurgulayan bir takım açıklamaları söz konusuydu Hasan Ruhani'nin. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın da biz İran'a yönelik yaptırımları desteklemiyoruz, bu doğru bir şey değildir tarzında açıklamaları olduğunu aktarmak istiyorum. Şimdi tabii Astana sürecinin de ortağı konumundayız. Türkiye, Rusya ile birlikte İran. Dolayısıyla bir ortaklık tesis edilebilecek mi, ilişkiler gelecek mi merakla bekliyoruz ne gibi gelişmeler olacağını. Amerika-Türkiye ilişkileri açısından Patriot savunma sistemleri, Amerikan Dışişleri önceki akşam açıklama yapmıştı. Onay verdiğini Türkiye'ye satışını söylenmişti. Tabii bu S-400 füzelerinin Rusya'dan alınmasını engellemek yolunda bir adım olarak daha ziyade algılanmış vaziyette. 3,5 milyar dolar habire füze parası ödeyeceğiz Türk halkı olarak. Öyle gözüküyor. Herkese sürekli füze paraları. Şimdi tabii Rusya'dan da bir takım değerlendirmeler eksik değil. St. Petersburg Devlet Üniversitesi Amerika Araştırmaları Bölümünden Gregory Yarigin diyor ki Amerika ile ince bir oyun oynuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir yandan Gülen'in iadesi, bir yandan Patriotlar işte F-16, F-35 alımları diyor. Aynı şekilde S-400 anlaşmasına karşı Amerika'nın patriotları sunmaya mecbur kaldığı değerlendirmelerin öne çıktığını belirtelim. Türkiye'nin savunma alanındaki ekseninin Rusya'ya kaymasından korku duyduğu Amerikalıların vurguları var. Bu bağlamda Bloomberg'de bir haber yer aldı. O da dikkat çekici. Türkiye'nin Amerika'ya Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerini incelemeyi teklif ettiği iddia edildi. Çok çarpıcı böyle bir şey. Tabii ama bu konuda bir Rus askeri uzman Igor Korotchenko konuşmuş ve demiş ki yani bunu uyduruyorlar. Türkiye niye verileri Amerika ile paylaşsın? Bunu Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri bozmak için ortaya atıyorlar. Teknik özellikleri. Özellikleri S-400'lerin askeri imkan ve kabiliyetleri son derece gergin ve zor ilişkilere sahip olduğu Amerika'nın eline geçmesi söz konusu olur bu durumda. Türkiye'nin çıkarına olmaz bu durum. Güvensizlik yaratmaya çalışacaklar. Onun için çıkıyor bu haberler demiş özetle. Evet, Türkiye savunma sanayine son dönemde epey bir yatırım yaptı ama işte en son bu ilk Türkiye'nin özgün helikopteri Gökbey biliyorsunuz. Bayağı bir tanıtıldı edildi ama motoru da Amerikalı şirkete ait bunun. Yani biraz montaj sanayi gibi bir izlenim veriyor. Bu arada askeri fabrikaları da özelleştiriyorlarmış. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Sakarya'daki 1. Anabakım Fabrikası özelleştirme kapsamını almış. Yani Milli Savunma Bakanlığı, bakanlığın ismi Milli Savunma Bakanlığı ama bakalım kime ve satacaklar. Her şey özelleştiriliyor. Kamunun elinden çıkartılıyor. Özellikle savunma gibi son derece kritik bir sektörde enteresan bir adım. Efendim Libya Ordu, Ulusal Ordu Komutanlığı Türkiye'yi terörist saldırılarda kullanılmak üzere yasa dışı silah ve patlayıcı sevkiyatıyla suçlamış. Katar ve Türkiye Libya'da devlet bırakmayan, aslında Suriye'den de beter bir biçimde enkaza çeviren ülkeyi bu Arap Baharı diye adlandırılan süreçte İhvan kanadını desteklemişlerdi. Hatta Katar askerleri sahaya da inmişti. NATO'nun bir katakullisiyle diyelim, uçuş yasak bölge katakullisiyle Libya'da Kaddafi'yi devirip linç ettirdiler. Ondan sonraki süreçte de Arap alemi de karşılıklı iki tarafı destekliyor. Seküler Libya Ulusal Ordusu Türkiye gibi ülkelerin cihatçı grupları ve İslamcı grupları silahlandırdığı ve desteklediklerini öne sürüyor. Libya ordusu 17-18 Aralık'ta El Humus limanına Türkiye'den iki büyük silah partisi gemiyle getirildiğini, onları ele geçirdiklerini söylemişler. Binlerce tüfek ve 4 milyondan fazla kurşun varmış, Libyalıların iddiası bu. Evet, Suudi Arabistan risk analisti Nassim Nicholas Taleb Suudi Arabistan'ın iflas edeceğini öne sürmüş. 2007 yılında hazırladığı Siyah Kuğu isimli kitabıyla tanınıyor. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yazılmış en etkili 12 kitap arasında gösterilmiş bu. Veliaht Prens Bin Salman. Bu en son biliyorsunuz yolsuzlukla mücadele operasyonlarında 100 milyar dolar elde ettiklerini açıklamışlardı. Bütün bu Kaşıkçı cinayetine rağmen dünyanın Suudi Arabistan ilgisi de çok da değişmedi. Onu da belirtmek lazım. Şimdi iflas edecekler diyor. Zaten petrol de bitiyor. Öyle de bir sıkıntı var. Evet, Amerika Rusya'ya yeni yaptırımları devreye soktu. Rus askeri istihbarat servisi grubu çalışanı 14 kişiye, 3 kuruma yaptırım uygulayacaklarmış. Evet. Bakıyorum, bazı Rus iş adamları da var burada. 9, artık sayılarını herkes unuttu, o kadar çok var ki. Ukrayna yine Kerç Boğazı'ndan, Kerç Köprüsü'nün oradan geçmeyi planlıyormuş. Savunma, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Alexander Turchinov söylemiş bunu. Gemilerimiz Kerç Boğazı'ndan geçecek tekrar. Tereddüt edilmemesi gerekiyor demiş. Ortaklarımızı da çağırıyoruz, gelsinler bizimle, onlar da geçsinler demiş. Bakalım geçebilecekler mi? Artık tabii Kırım'ın statüsüyle ilgili sorun çözümlenmeden de bu geçmeyecek herhalde. Amerikalı 41 senatör bu arada Donald Trump'a Karadeniz'de Rusya'ya karşı çok uluslu operasyon düzenlenme çağrısı yapmış durumdalar. Karadeniz bir Rusya denizi haline dönüştü diye bir takım iddiaları da ortaya atıyorlar. Bir yandan da NATO biz de varız diyor Karadeniz'de üyeleri bağlamında. Rusya'da bütün bunlara itiraz ediyor. Burnunun dibinde kendi karasularında tehdit teşkil etmesi için Batı'nın aşırı milliyetçi neonazi Kiev hükümetinin, ki Stepan Bandera'nın doğum gününü bile ulusal gün ilan ettiler artık, hakikaten de aşırı milliyetçi karakterleri çok açık Kiev yönetiminin, onları kullandığını öne sürüyor Rusya. Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Alexander Venediktov tek bir kavram olarak Batı artık yok demiş. Batı Doğu kalmadı diye, NATO içerisinde sürtüşmeler de olduğuna, ekonomik çelişkiler ticaret savaşlarını da örnek göstermiş, Batı ülkeleri için diyalog kurma ve uzlaşma arayışı yerine Moskova'nın efsanevi elini aramak daha kolay gözüküyor. Her konuda Rusya, her konuda Rusya'yı öne sürüyorlar. Her yerde Rusya'nın, hakikaten bu arada Rusya'yı efsaneleştirmiş hale geliyorlar. Vladimir Putin bu arada Rusya ve Beyaz Rusya Birlik Devleti askeri doktrinini onaylamış vaziyette. Eski Sovyet coğrafyasının yeniden bir araya gelmesi, farklı bir bağlamda bir araya gelmesi söz konusu. Öyle bir resim var ortada. Evet, bakıyorum. Rusya'da Sovyetler Birliği'ne özlem duyan Rusların sayısı son 10 yılda zirveye çıkmış. Levada Center'ın anketi gösteriyor. Geçen yıl %58 iken bu sene %66. Şimdi ne kadar 61'in üzerine de çıkmamış bu arada. Çok enteresan, evet. Artmış vaziyette ama Vladimir Putin'in basın toplantısı devam da ediyor. Putin sosyalizme geri dönüş mümkün olmayacağını söylemiş vaziyette. Sormuşlar tekrardan böyle bir dönüş söz konusu olur mu diye. Hayır demiş ama daha eşitlikçi bir dağılım mümkün demiş Rusya içerisinde. Öyle yapmak lazım. Yoksulluğa karşı ekonominin sosyalleştirilmesi ve sosyal iklim yaratılması gerekiyor. Daha kaynakların eşit dağılımı, yoksullukla savaş gerekiyor. Ama sosyalizm için mümkün mü diye sorduklarında mümkün değil diye bir yanıt vermiş. Yıl sonu basın toplantısında pek çok başlıkta sorular soruluyor. 1700'den fazla gazeteci en son 2008'de 4 saat 40 dakika sürmüştü. Kendisi Putin karar veriyor bu arada. Bütün soruları da alıyor. Hatta Ukrayna bayrağıyla birisi biraz provokatif bir biçimde bir gazeteci Putin'e soru sormaya kalkışmış. O da buyur sor. Eğer bir skandal mı çıkartmak istiyorsunuz lütfen buyurun demiş. Dalga da geçmiş. Hakikaten enteresan. Batılılar otokrasi var, düşünce özgürlüğü yok diyorlar ama ben Batı'da bu kadar kapsamlı basın toplantıları, her isteyenin her istediği soruyu sorduğu, hasım ülke gözüken bir ülkenin, bir gazetecisinin o ülkenin bayrağıyla içeri girildiği falan bir şey de hatırlamıyorum doğrusu. Bakalım kaç saat sürecek, ne zaman bitecek? Rusya ile ilgili, Rusya Devlet Başkanı'nın Türkiye ile ilgili de mesajları olmuş vaziyette. Rusya'da iç politikaya da girdi tabii. İşsizlik azalıyor tarzında. Rusya'da, Rusya Federasyonu içerisinde iç konularda ilerlemeler kaydettikleri ama yeni hamlelere ihtiyaçları olduğunu, ulusal projeler geliştirmeleri gerektiğini söylemiş. Dünyada silahların kontrolü önemli olduğunu, nükleer savaş riskinin hala bulunduğunu söylemiş Putin. Kendilerinin bir üstün güç olmaya çalışmadıklarını ama dengeleri korumaya çabaladıklarını söylemiş. Amerika'nın Afganistan'dan çekilmemesi hikayesini anımsatmış. Yani oradan da çekilmişlerdi ama hala oradalar. Dolayısıyla bizim elimizde Suriye'den çekildiklerine dair bir henüz bilgi yok demiş. Batı'daki Rusofobiden şikayet etmiş. Kaşıkçı cinayeti ve Skripal'in zehirlenme olayı. Bakın ilkinde bize yaptırım uyguladılar. Kaşıkçı hikayesinde kimse hiçbir yaptırım falan uygulamıyor. Suudi Arabistan'a alın size çifte standart demeye çalışmış. Evlilik hikayesi sorulmuş. Demiş ki evli olduğum için şuna bakın, benim de kendisi gibi olmamı istiyor. Düzgün bir insan olarak bunu bir gün yapmam, evlenmem gerekecek bir gün demiş. Boşanmıştı Putin. Çin'le ilişkilerinin iyi olduğunu söylemiş aynı şekilde. Suriye'de uğraştıklarını, anayasa komisyonu için uğraştıklarını. Buna da bu arada taş koyan Demistura, BM temsilcisi bu komisyonu, komisyon için o zorlaştırdı demiş. Biraz böyle Amerikan politikaları uygulamakla suçlamış hafiften. Türkiye ile ilgili Atatürk Rusya'nın dostuydu. Bizim için çok değerli. Modern Türkiye'nin kurucusu demiş. Ve Türkiye'nin NATO, bugün de NATO üyesi olmasına karşılık bağımsız bir dış politika benimsediğini, buna değer verdiklerini söylemiş. Kırım'da Kırım halkı sandığa gitti ve bizi seçtiler. Niçin yaptırım uyguluyorsunuz Kırım halkına demiş. Ukrayna Kilisesi'nin bölünmesi, Kiev'in milliyetçi yönetiminin Fener Rum Patrikhanesi'nin desteğiyle bölünmesi konusundan şikayet etmiş. Amerika'nın öğütleri var bunun arkasında demiş Rusya lideri. Devam ediyor toplantı. Yarın da kalanları tekrar toparlayıp çarpıcı başlıkları sunmaya çalışacağım. Vaktimi doldurdum. Avrupa'dan bir takım başlıklar vardı. İtalya ile bütçe krizi çözüldü. İtalyan bütçesi Avrupa Birliği'nin koyduğu koşulları delip daha da fazla açık verebilecek. Ancak o şekilde çözdüler. Bakanlar Kurulu Fransa'da Macron'un bu 100 avro zam asgari ücrete ve 2000 euro altındaki emeklilik maaşlarından kesintiye son veren kararı yasallaştırmış vaziyette onaylandı. Der Spiegel'in muhabiri ki 2014'te yılın gazetecisi ödülünü almış. Bir de bir Suriyeli genç hakkında bir haber yapmış yılın gazetecisi. Bu ay başında seçilmiş. Hepsi 60 habere imza atmış. 14'ü hayal ürünüymüş. Yazdığı hangisi gerçek, hangisi hayal ürünü tabii bilemiyoruz. Batı medyasını okurken diyorum ben de niye bu kadar temkinli davranıyorum son zamanlarda. Yunan Genelkurmay Başkanı'nın ve Savunma Bakanı'nın Türkiye'ye yönelik sert açıklamaları var. Türkiye kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz tarzında konuşmuş Evangelos Apostolakis. Yine aynı şekilde Kamenos Meis Adası'na gitmiş. Ve orada kaşın karşısında biliyorsunuz oradan toprak bütünlüğümüze, egemenlik haklarımıza saygısızlık edenleri ezeriz diye konuşmuş. Böyle çok acayip mesajlar vermiş durumda. Bir de Yunan devleti bu azınlık biliyorsunuz Türk demiyorlar Batı Trakya'dakileri, Müslüman diyorlar. Orada da şeriat kanunlarını zorunlu tutuyorlar. Biz zorla dayatıyoruz. Bazı vatandaşlarına şeriat kanunlarını zorla dayatan tek Avrupa ülkesi yazmış AİHM savunmasında Yunan devleti. Ne kadar enteresan. Evet, birkaç başlığım daha vardı ama gerçekten süremi aşacağım. Bir ara verelim, Caro Emerald'dan Back kitabı dinleyelim. Az sonra Profesör Hasan Ünal'la birlikte burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki...
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan...
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Maltepe Üniversitesi'nden Profesör Hasan Ünal var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Teşekkürler hocam. En son sizinle Kasım'ın 20'si gibi konuşmuştuk. Suriye'deki gelişmeleri de değerlendirmeye çalışmıştık. Şimdi tabii aslında başından beri Trump'ın ne dediğini biliyoruz. Bu süreci de çok iyi biliyoruz. Ama dün ben de yayındayken görmüştüm Trump'ın çekilme, tamamıyla Suriye'den çekilme kararını. Ben dahil herkes, hatta gördüğüm kadarıyla Amerikan medyası, bütün dünya ya inanmaz bir durumda ya da şok olmuş vaziyette. Amerika'nın gerçekten tamamen Suriye'den çekilmesine kimse inanmıyor. Hocam siz şaşırdınız mı öncelikle? Sürpriz buldunuz mu bu kararı?
Doğrusu bana o kadar şaşırtıcı gelmedi. Benim beklentilerimden bir tanesi buydu. Hı hı. Birisi Türkiye'yi oyalama taktiklerine devam etmesi ve Türkiye'nin de bu oyalama taktikleriyle bir süre daha idare edilebilmesi senaryosuydu. Ama öbüründe bir şekilde çekilme vardı. Dolayısıyla
aslında bir ay önce de demişti değil mi hocam? Bir ay önce Trump, yaklaşık bir ay önce Trump'ın bir 30 gün sonra IŞİD'in işi bitmiş olacak, çekileceğiz diye bir açıklamasını hatırlıyorum.
Aynen.
Çok yakın zamanda
seçim
yaptı.
Seçim kampanyasından beri var.
Tabii tabii, onu biliyoruz
yani
da.
Yani biz bu Orta Doğu maceralarında trilyon dolarlar harcıyoruz diyor, evet. Ama hiçbir şey elde edemiyoruz diyor haklı olarak.
Evet.
Şimdi burada anladığım kadarıyla Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon kararlılığı göstermesi söz konusu. Şimdi bunu gerek politik düzeyde gerek de askeri düzeyde gösterdiğinizde o zaman işte iş değişiyor.
Etkili şimdi, oldu mu diyorsunuz böyle bir bu kararda?
Bence tümüyle bu etkili olmuş. Çünkü mesela yine şimdi bu karar üzerine çıkan, Twitter'da çıkan bilgilere göre, hı hı, mesela Amerikan askerleri, ki biliyorsunuz Fırat'ın doğusunda Amerikan askeri sayısı az. Yani olsa olsa birkaç bin düzeyinde.
3000
yani,
diyorlar resmi olarak ama benim bildiğim yaklaşık 5000 askeri, yani gayri resmi diyelim. Evet. Yaklaşık 5000, 3 ila 5 diyelim isterseniz. Kimileri 2000 diyor da. Evet,
yani
buyurun.
2000 ile 5000 arasında en fazla, evet, olsa bu bir orada büyük bir askeri, mesela Türkiye'nin yapacağı kapsamlı bir askeri harekatı, hı-hı, durdurması muhtemel büyüklükte bir güç değil. Hı-hı. Hava harekatı talep edebilir, bilmem ne edebilir ama o zaman da zaten Türkiye ile açıkça savaşa girmek anlamına gelir. Şimdi burada bu sızan haberlerde, yani daha doğrusu Twitter'da dolaşan haberlerde şunu da gördük. Zaten Amerikan askerleri Türk tarafına nerelerde olduklarının koordinatlarını vermeye başlamışlar. Hı-hı. Yani bu da şunu beraberinde getiriyor. Demek ki, hı-hı, Türk tarafının bir operasyona hazırlandığını ve bu işin ciddi olduğunu onlar da görmüşler.
Evet.
Dolayısıyla bizim olduğumuz yerleri bombalamayın diyor.
Evet.
Şimdi bunun siyaseten bir analizini yaptığımızda şöyle bir durumla karşı karşıya geliyoruz. Şimdi mesela diyelim ki Türkiye böyle bir operasyona kalkıştı. Amerikan askerleri işte Türkiye'nin operasyon yaptığı bölgelerin sağında, solunda, yanında, önünde, arkasında. Hı hı. Türkiye dikkat ediyor bunları vurmamaya ama PYD'ye karşı etkili güç kullanıyor. Şimdi bu durumda Amerikan tarafı için iki tane seçenek var. Hı hı. A, PYD'lileri bir kere daha satışa getirip tasın tarağını toplayıp çekip gitmek. Çatışmanın, hı hı, ortasında bu zor olur. İkincisi, Türkiye ile savaşmak.
Evet.
Türkiye'yi durdurmaya çalışmak. Şimdi böyle bir durumda birinci seçenek Amerika açısından aşırı derecede aşağılayıcı bir durum olur.
Hı hı.
Yani bunu bir Amerika gibi bir devlete, devletin kabul etmesi kolay bir iş değil. Yani, hı hı, bizim de bunu Amerika'ya kolaylıkla reva görmemiz doğru olmaz.
Evet.
Çünkü karşınızdaki devletle alay etmemeniz lazım yaptığınız siyaset, evet, planlamasında. Şimdi Afrin gibi de değil.
Evet.
Çünkü Afrin'de şunu diyebiliyordu, Türkiye'yi operasyon düğmesine basıncaya kadar psikolojik olarak uğraştırdı, sakın ha, sakın ha, sakın ha, ama yapacağına, yani düğmeye basıldığı anda da bu sefer reel politik devreye girdi ve dedi ki işte burası bizim IŞİD'le mücadele kapsama alanımızda zaten değil.
Evet.
Fırat'ın doğusunda böyle bir seçenek de olmadığı için şunu değerlendirdi diye düşünüyorum, o da yani dünyanın çok kutupluğa tamamen evrildiği, Türkiye'ye önümüzdeki yıllarda, hatta bugünden itibaren birçok konuda ihtiyacının katlamalı bir şekilde arttığı bir ortamda Türkiye ile silahlı çatışmaya girmek Amerika'ya ne getirirdi?
Hocam,
veya diyelim ki Türkiye ile çatışmaya girmedi, Türkiye'yi bekletiyor, korkutuyor, veya değişik psikolojik operasyonlarla Türkiye'yi işte idare ediyor ama öyle bir Amerikan karşıtlığına dönüşüyor ki ortam. Bundan ne kâra olacak? Bu durumda yani Trump ve kurmaylarının yaptığı değerlendirmeyi ben şöyle görüyorum. Yani dediler ki kardeşim ya bu işte bizim bir kârımız yok. Biz PYD'ye, PKK'ya devlet kurdurmaya çalıştık. Bir defa bu devletin önü kesildi. Çünkü Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarıyla denize çıkması mümkün
Zaten mümkün değil.
Ya bu ihtimal ortadan kalktıktan sonra karaya sıkışmış böyle bir devleti burada tutmaya çalıştıkça Türkiye ile sürekli boğuşacağız. Sürekli birbirimize karşı psikolojik harekat yapacağız. Sürekli birbirimize karşı sanki askeri harekat yaparmışız gibi teyakkuzda olacağız. Bunun Amerika'ya getirisi nedir? Şimdi Amerika şöyle bir ülke. İşine gelmediği anda herkesi satar. Ve burada da bunu yaptı. Gayet rahatlıkla PYD'yi sattı. Ve zaten Twitter'da siz de görüyorsunuz. PYD, PKK ve PYD-PKK.
Evet, biraz şokta gibi gözüküyorlar.
Fena bir halde ağlaşıyorlar.
Panik
yani.
Hali
yani
var.
Kibarca söylüyorum.
Peki hocam, şimdi şöyle de bir şey var. Şimdi o burada bölgedeki Kürtlerin statüsüyle ilgili de bir sıkıntı var. Bu yani yeni bir şey değil, ya da Amerika'nın ya da IŞİD'in ya da bu işte Arap Baharı denilen süreçten de bağımsız olarak Türkiye Devleti'nin de farklı biçimlerde daha önce ilgilendiği şekilde. Türkiye'nin uzun kısa vadede Suriye topraklarından öyle çekileceğinin pek bir işareti de yok gibi gözüküyor. Burada tabii askeri bir takım şeyler hedeflenebilir ya da ulusal güvenlik algısı çerçevesinde bir takım adımlar atılabilir. Ama siyasi strateji burada nedir? Yani Amerika çekildiği zaman mesela çok değişik değerlendirmeler de var. Türkiye'nin eğer tırnak içerisinde yayılmacı bir pozisyon, hani Amerikalılar da biz müttefiklerimizin üzerinden devam edeceğiz diyorlar bu arada. Türkiye'nin yayılmacı bir pozisyona, neo-Osmanlı bir pozisyona girmesi halinde direkt Suriye ve İran'la ve hatta belki de Rusya'yla, patriotlarla ilgili son gelişmeyi de ekleyerek sorayım, karşı karşıya kalma riski de yok mu? Buradaki siyasi hedef nedir Ankara'nın, var mı ya da?
Bence çok güzel bir değerlendirme yaptınız ve gayet anlamlı da bir soru oldu. Bence bu risk var. Yani eğer Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğü kavramını sadece bir laf olarak telaffuz etmekle kalmayıp Suriye'nin toprak bütünlüğü uğruna mücadeleyi de göze alan bir siyasete yönelmez ise ve daha da kötüsü kendisi Fırat'ın doğusuna girip PYD'yi atıp sonra da o toprakları işte Afrin ve Fırat Kalkanı operasyonlarıyla Türkiye'nin kontrolüne giren topraklarda yaptığı gibi ÖSO vasıtasıyla kendisi yönetmeye kalkıp Suriye'ye vermiyorum derse çok büyük risklerle karşılaşır. Bu durumda Suriye ile ilişkilerinin bozulmasına ilaveten Suriye ile şu anda ilişkilerini düzeltmek için sıraya girmiş olan bütün Arap ülkeleriyle kanlı bıçaklı hale gelir. Daha kötüsü İran'la ilişkileri bozulur. Rusya ile ilişkileri bozulur. Tam bir güvensizlik havası hakim olur. Üstelik Rusya ve Çin'in Amerika ile birlikte Güvenlik Konseyi'nden Suriye'deki bütün yabancı güçlerin çekilmesine dair bir karar çıkartmasına kadar gider olay. İkinci kötü senaryo, bundan bir gömlek daha az kötü olan da şu. Türkiye böyle aynı şekilde girer, sonra da Suriye'yi şuna zorlar. Der ki buralarda otonomi olacak. Hem de çok etkili bir otonomi. Suriye'yi federalleştirmeye zorlar, federalleşmeye zorlar. İşte Suriye anayasası yeniden yazılmalı. Şu bu. İşte buralarda ÖSO devleti kurdurmaya kalkar.
O zaman Amerika'dan bir fark. Amerika'nın çekilmesi Suriye bağlamında bir şey değiştirmez. Amerikan hedeflerini Türkiye mi uygulamış olur böyle yaparsa?
Bence öyle tam değil. Şöyle PKK'yı, PYD'yi etkisizleştirerek başka güçlere bunu yaptırır. ÖSO diyeceği güçlere. Ama bu da Türkiye'nin çıkarına olmaz. Üçüncü en doğru seçenek şudur. Fırat'ın doğusuna bir operasyon yapabilir. Hatta bunu tek başına kendisi yapmalıdır. Ama Suriye ile koordine etmelidir siyaseten ve Suriye ile el sıkışmalıdır. Evet. Hem Fırat'ın doğusundaki hem de hali hazırda kendi kontrolündeki toprakları Suriye'nin etkili egemenliğine devredeceği konusunda garantiler vermelidir. Bir an önce o topraklara Suriye yöneticileri, yetkilileri tayin edilmelidir. Ve Suriye'nin, hani siz dediniz ya Kürtlerin statüsü, bu konuyu Suriye'nin milli üniter devlet yapısı içinde çözmeye destek olmalıdır. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Federal hiçbir yapı çok etkili olmuyor, başarılı olmuyor. Kıbrıs bunun bir örneği. Yugoslavya en kötü örneklerden biri. Çekoslovakya medeni boşanma olarak ayrılmanın iyi bir örneği ama yine federasyondan bozulan. İspanya keza bakın çok daha refah düzeyi yüksek toplumlarda da aynı sorunu yaşıyoruz. Orta Doğu'da siz etnik veya mezhep temelinde bir federasyon oluşturacaksınız ve bunun sürekli ayakta kalacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz derim. Onun için Türkiye'nin yapması gereken tıpkı kendi devlet yapısında olduğu gibi milli üniter devlet yapısına Suriye için de destek vermelidir. Bu aslında oradaki ortalama Kürt insanının da Suriye'ye entegrasyonunu kolaylaştırır. Evet. Çünkü eğer öbür türlü yani siz bir etnik federasyon oluşturursanız bunu bir süre sonra bir arada tutmak mümkün olmayabilir. Hatta mümkün olmayabilir değil olmaz. Bunu Irak'ta gördük. Bakın ilk fırsatta Barzani bağımsızlık referandumu koydu. Ve eğer denk getirebilseydi şartları uygun olarak bağımsızlığını ilan etmiş ve uyguluyor olacaktı. Türkiye'de Suriye'nin kuzeyindeki koridoru falan kesmeseydi Barzani gasp ettiği Kerkük'ün petrollerini işte bu koridordan Akdeniz'e çıkartarak her iki yani Büyük Kürdistan'ın Irak ve Suriye parçaları olarak faaliyet gösterecek devleti gayet etkili bir şekilde ayakta tutmaya çalışacaklardı ve Amerika da buna destek verecekti. Dolayısıyla burada doğru olan şey şu andaki Suriye'nin anayasal yapısının devamı ve daha da önemli olan şey Suriye'nin laik devlet düzeninin devamıdır. Evet. Çünkü laiklik hem etnik hem de mezhebi farklılıkları tek potada yönetilebilir hale getirmedeki en önemli enstrümandır.
Peki hocam bir de Rusya açısından Rusya memnun gibi gözüküyor. Tabii Amerika'da daha çok yeni muhafazakar çevreler biraz isyanda. İsrail de bu işten çok mutlu değilmiş gibi gözüküyor. Ama hani bir yandan da Rusya'nın sanki İsrail'i de temin edecek şekilde hani İran'ın askeri varlığı zaten azalmıştı bu süreçte. Hani bir size de tehdit teşkil etmeyecek şeklinde mesajları da var. Gelen haberlere dayanarak söylüyorum. Mesela Golan'dan 100 kilometre öteye İranlıların çekilmesini kolaylaştırıcı rol oynadı Rusya şeklinde açıklamalar söz konusu oldu. Şimdi Rusya memnun, İsrail temkinli, saldırıları devam ettireceğiz diyorlar ama Rus uçağı düşürüldüğünden beri S-300'ler konuşlandırıldı. Onların da biraz sıkıntılı baktıkları anlaşılıyor. Özellikle de Amerikan yönetimi, Trump yönetiminin İsrail'i çok koruma kollama refleksi düşünüldüğü zaman biraz ters bir karar değil mi? Mesela Vladimir Putin Afganistan'dan bugün örnek verdi. Afganistan'dan da çekilmişlerdi ama hala oradalar diye. İnandırıcı bulmayanlar var. Yani hakikaten bunda bir inandırıcılık sıkıntısı var mı? Öyle sorayım. Diğer aktörler açısından.
Şimdi diğer aktörlerin bu tip demeçler vermesi bence gayet yerinde. Çünkü çekilmeyi aynı zamanda gözlemleyebilmek açısından da önemli bu. Çünkü Rusya gibi işte bütün bu uydu teknolojisine sahip bir ülkenin Amerikan'ın kuvvetlerinin nereden çekildiği, ne kadar çekildiği, ne kadar çekilmediği gibi konuları izlemesi. Türkiye'nin de uydu şeyleri var, uydular var, o da izleyecektir. Dolayısıyla izlemesi yerinde bir şey. Öte yandan Putin'in söyledikleri de kendi çapında doğru ama aynı zamanda polemik de içeriyor. Yani Afganistan'dan çekilmişti. Sonra başka bir şeyden dolayı geri gitti. Ha gitti de iyi mi oldu? O ayrı bir tartışma. Şimdi bir de Amerikan kurumlarından, Amerikan basınına sızdırılan haberlerde işte Pentagon'un, Ulusal Güvenlik Konseyi'nin, Amerikan derin devleti diyebileceğimiz diğer unsurların, istihbarat kuruluşlarının hepsinin bu karardan fevkalade rahatsız olduğuna dair haberler çıkması da bu dediğiniz değerlendirmeleri bir miktar haklı gösteriyor. Ama öte yandan şu da bir gerçek ki emir verildi ve çekiliyor. İkincisi bu coğrafyada mesela İsrail açısından baktığınızda bu politikalarda ısrar edildiğinde İsrail'in güvenliği de sağlanmıyor. Mesela İsrail Suriye'de istediği gibi hareket ediyordu ama o kadar aşırılıklar yaptı ki bir noktaya geldi. Rus uçağının düşürülmesine sebep oldular. Bunun üzerine Rusya S-300'lerin geliştirilmiş bir modelini Suriye'ye yerleştirince ve operasyonel hale getirince bakın İsrail'in saldırıları duruverdi. Dolayısıyla İsrail de şunu görmeli ve anlamalı. komşularıyla bir barış düzeni içinde nasıl yaşarıma bakmalı. Yani efendim ben yakın komşularımı önce evirip çevireyim, onları istediğim gibi yeniden yapılandırayım. Sonra onların bir halka etrafındakileri yapayım. Orta Doğu'da böyle büyük, kocaman devletler olmasın, bunları parçalayayım. Hı hı. Buralarda işte büyük Kürdistan olsun, Türkiye'den bir parça alsın, Irak'tan alsın, Suriye'den alsın, mümkünse İran'dan alsın. İyi ama bu sefer bu devletler birleşip sana karşı dönerler. Hı hı. Yani şunu anlaması lazım. İsrail'in güvenlik stratejisi şöyle bir şey istiyor adeta. Ben kendimi güvende hissettiğimde Orta Doğu'da hiçbir devlet güven içinde olmayacak. Ama bu, evet, bu mümkün değil. Devletler arası ilişkilerin ruhuna aykırı. Bir de bu kadar çok kutuplu hale gelmiş bir dünya düzeninde bu mümkün değil.
Evet.
Onun için İsrail'in de kendine ve dış politikasına bir çeki düzen vermesi lazım.
Evet.
Bu çekilme ona da bir fırsat veriyor. Şu anda Amerika Suriye'den çekiliyor diye İsrail'in tehdit altında olduğunu hiç kimse iddia edemez. İsrail zaten kendisini fazlasıyla savunabilecek askeri güce sahip bir ülke.
Evet. Peki hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizi de doldurduk. Daha çok konuşulacak çok şey var. Önümüzdeki günlerde de konuşacağız. Sizi de rahatsız edeceğiz tekrardan. Çok teşekkürler değerlendirmeniz.
Memnuniyetle, ne demek. İyi yayınlar dilerim.
Teşekkürler. Efendim, süremizin sonuna geldik. Bugün de Trump yönetiminin Suriye'den tamamen çekilme kararını konuşmaya devam edeceğiz. Daha uzun süre öyle gözüküyor. Tracy Chapman'dan Talking About a Revolution'la veda edelim. Size yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run, run, run.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki... Biraz da Fransa seçimlerine bakalım. Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var. Filistin'den, Suriye'den, Avrupa Birliği, Rusya'dan, Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.